Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Paris Louis, günaydın. Bugün 11 Mayıs 2013 Radyo Agos'tan 26. kez merhaba. Ben Robert Koptaş.
Ben Emre Ertani.
Bu hafta Karin Karakaş yok, Pakrat Estukyan yok. Onları azat ettik ve programın perde arkasındaki pis işlerini yapan, bir tür yapımcılığımızı yapan Emre Ertani stüdyomuzda. Beraber götüreceğiz programı. Avustralya'dan dönen, dil eğitimi için oraya giden Zeynep Ekim Elbaşı da Emre'nin yaptığı perde arkası pis işleri yapacak. Twitter işleriyle, internet işleriyle uğraşacak. Zeynep'e de hoş geldin diyoruz. Onun soyadı Elbaşı ama Ağustos'taki lakabı Elebaşı. Bundan sonra elebaşılık yapmaya devam edecek. Ne var programda Emre? Ne konuşacağız?
İlk bölümde Yerevan seçimlerini konuşacağız. Ondan sonra bu saldırılar vardı geçen pazar günü. Onları konuşacağız. Bu Asim Derin Agos yakmasını, daha sonra da Sırp Gragos'taki konseri konuşacağız.
Evet, Agos bu hafta helalleşme çağrısına diasporadan yanıt manşetiyle çıktı. İlk şarkıdan sonra, 9'u çeyrek geçiden sonra da bu başlıkta neyi anlattığımızı konuşacağız. Konu Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in iki hafta önce bize verdiği söyleşte diasporaya dair sarf ettiği sözlerle ilgili, onlara yaptığı çağrıyla ilgiliydi. Biz diasporadan bazı temsilcilere, farklı kıtalardan temsilcilere bu konuyu sorduk ve konuştuk. Onu 9'u çeyrek geçen itibaren konuşacağız. Yerevan seçimleri dedik. Yerevan seçimlerinde çok beklenmedik bir durum olmadı aslında. 18 Şubat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir muhalif ayaklanmaya dönüşen Barelovuş Revolution, söylemesi de zor, Merhaba Devrim Hareketi önemli bir başarı kazanmıştı %38 ile. Rafi Ovanisyan'ın önderliğinde. Bu seçimlere dair beklenti muhalefetin birleşmesiydi. Birleştiği takdirde iktidara ciddi bir alternatif oluşacaktı. Lilith Kasparyan birkaç haftadır haberleriyle bizi bu konuda aydınlatıyor ve Yerevan seçimlerinin neden Ermenistan siyaseti açısından önemli olduğunu konuşuyordu. Lilith hayal kırıklığına uğramış görünüyor yazdığı haberden. Çünkü iktidardaki Cumhuriyetçi Parti yine %50'nin üstünde oy alarak birinci oldu. Muhalif partilerin hiçbiri ona yaklaşamadı. En çok yaklaşan yumuşak bir muhalefet isteyen Müreffeh Ermenistan %23 ile oy aldı. Ve Barelovuş'un ekibi de %8'de kaldı. Yerevan Kent Meclisi'ne üye soktular. Yanılmıyorsam 8 üye sokmuşlar. Ama muhalefetten beklenen performansı göremedik. Seçimlerde yine hile olduğuna dair iddialar çok fazla var. Özellikle yerel gözlemcilerden. Uluslararası gözlemciler seçimleri şeffaf ve kurallara uygun bulsa da yerel gözlemciler çok şikayetçi. Ama ben Lilith'in şikayetine çok katılmıyorum. Onun sıkıntılarına. O daha çok iktidardan ve iktidarın tek elinden şikayetçi olmuş. Bu tabii ki belirli bir durum Ermenistan siyasetinde. Ama muhalefet kendi elleriyle birleşemeyerek, ortak aday çıkaramayarak, siyaset üretemeyerek, birlikte siyaset üretemeyerek bu sonucu hazırladı denebilir. Yani 2 ay önce, 3 ay önce yapılmış bir seçimde %38 alınmış oy varsa eğer, o oyun üzerine konulamıyorsa, o oy eriyorsa, kayboluyorsa, %8'lere iniyorsa, burada iktidardan çok önce muhalefeti sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Bu Ermenistan siyaseti açısından çok iç açıcı bir durum değil tabii.
Diğer haberimiz ise saldırılar haberiydi. Geçen pazar biliyorsunuz 5 Mayıs... hem Ortodoks Kilisesi'nde hem de Türkiye'deki Süryanilerin Paskalya Bayramı'ydı. Yalnız şöyle bir durum oldu. Önce Gedikpaşa Kilisesi'nin önünde 7 el ateş edildi. Daha sonra da Samatya Surkevork Kilisesi'nin güvenlik görevlisi Zaven Gül saldırıya uğradı. Öncelikle şöyle bir şeyler oldu bu saldırıyla ilgili. Gedikpaşa'daki saldırı çok farklı yansıtıldı. Gedikpaşa'nın önünde, Gedikpaşa Kilisesi'nin önünde ayin sırasında 3 kişi ateş ediyor.
Surpovanes Ermeni Kilisesi. Evet. Orada karışıklık da oluyor çünkü. Gedikpaşa'da Protestan Kilisesi de olduğu ve bilindiği için fazlaca kamuoyunda oradaki Ermenistanlı göçmen çocukların okulu nedeniyle. Ama orada değil, Ermeni Kilisesi'nde, Protestan Kilisesi'nde olmuyor.
Evet, Protestan Kilisesi'nde olmuyor. Öte yandan şöyle bir sorun oluyor. Twitter'da insanlar bilip bilmeden yazınca Patrikhane Kilisesi, ben dışarıdaydım, İmroz'daydım o gün. Yani Twitter'dan baktım, Patrik Kilisesi kurşunlandı diye haber çok değişik bir şekilde, yani insanların bilip bilmeden tweet atmasıyla çok değişik şekilde duyuldu. Hani bu saldırının olması bir yana, bu daha çok insanları korkuttu.
Orada sosyal medyanın biraz tehlikeli yüzünü görüyoruz sanırım. Çünkü bilgiyi teyit etmeden bir tweet bile dalga dalga yayılabiliyor ve gereğinden fazla paniğe neden olabiliyor.
Bir de insanlar sanki orada bulunuyormuş gibi tweet atınca inanıyorsun da. Bunların üzerine çarşamba günü Fatih Emniyet Müdürü İrfan Bekiroğlu Samatya Surpkevork Kilisesi'ni ziyaret etti. Kilisenin yönetim kurulu başkanı Yesai Demir'e bilgi verdi.
Emre, orada tam olarak ne olduğunu, polisin en azından olayı nasıl açıkladığını anlatabilir misin? Yani Gedikpaşa Kilisesi'nin önünde ne yaşanmış?
Gedikpaşa Kilisesi'nin önünde biri Ermenistanlı, ikisi Türkiye'li, üç tane genç kuru sıkı bir tabanca alıyorlar. Bunlardan bir tanesi tabancayı orada deniyor ama hiç kesinlikle yani öyle kiliseye saldırı gibi bir niyet falan yok. Zaten gençlerden bir tanesi Ermenistanlı. Yalnız o silah sıkan çocuklar uyuşturucu bağımlısı. Polis onların Ermenistanlı GG'nin yanlış arkadaş kurbanı olduğunu söyledi.
Peki onun GG'nin ifadesine dair bir şey paylaştı mı polis orada?
Yok, hayır.
Yani şu yüzden yaptık ya da bu yüzden yaptık diye bir şey onun ağzından bir bilgi verilmedi.
Sadece o silah sıkan gözaltına alınmış. Daha sonra serbest bırakılmış.
Silah sıkan GG değil ama. Yani silah Ermenistanlı olan değil.
Hayır, Ermenistanlı olan değil. İkisi gözaltına alınıyor. Birisi aranıyor. Daha sonra da zaten tabancayı sıkan da serbest bırakıyor. Herhangi bir saldırı olmadığı için.
Bildiğimiz kadarıyla da yine emniyetin yaptığı açıklama turist vizesiyle 3 yıldır yaklaşık burada olduğu için GG sınır dışı işlemi yapılacak sanırım hakkında.
Evet, Kadıköy Çocuk Esirgeme Kurumu'nda tutuluyor. İşlemleri bitirdikten sonra da sınır dışı edilecek. Öte yandan geçen pazar günü o diğer bir saldırıysa Subkevork Kilisesi'nin güvenlik görevlisi Zavengül'ü oldu. Kilisenin önünden geçen bir şahıs, görüntüleri seyrettik kilisenin salonunda polislerle birlikte. Bir şahıs geliyor, hiçbir gerekçe yokken bir anda böyle ters ters bakıp saldırmaya başlıyor, yumrukluyor. Kilisenin güvenlik görevlisi Zavengül'ün hem gözü moralıyor hem kolu kırılıyor. O saldırıyla ilgili olarak da polis saldırganın uyuşturucu bağımlısı olduğunu, söyledi.
Ya, olayı tam anlatabilir misin? Nasıl olmuş? Yani Zavengül kilisenin önünde kilise güvenlik görevlisi olarak dururken birisi gelip ona saldırıyor mu?
Evet, aynen öyle oluyor. Birisi geliyor, ona saldırıyor. Tam kilisenin önünden geçiyor. Sonra bir anda kilisenin kapısına gelerek Zavengül'ün karşısına
onu
dikiliyor.
Onu darp ediyor.
Önce silahı var mı diye kontrol ediyor. Daha sonra uzaklaşıyor, yeniden geliyor. Yumruklarla saldırmaya başlıyor. Ama çok alakasız bir şekilde.
Ne olmuş bunun üzerine Zavengül'e? Nasıl bir üzerinde darp izleri var mı?
Evet, işte kolu kırılmış, bir gözü morarmış. Polis aynı akşam saldırganı yakalıyor 23 sularında. Fakat saldırgan savcılıktan serbest bırakılıyor. İrfan Bekaroğlu da bunu eleştirdi. Hani bu adam neredeyse 300 defa cezaevine girip çıkmış. Birçok suçtan sabıkası var. Biz bunları yakalıyoruz ve bunları serbest bırakılmaz. Açıkçası bizim de motivasyonumuzu düşünüyor yani, dedi.
Bu polisin Türkiye'de sıkça dile getirdiği bir şey ama bir yandan da çok sayıda insanın gereksiz yerde de tutuklandığı bir ülkede de yaşıyoruz. O yüzden bu açıklamayı herhalde çok itibar etmemek gerekiyor.
Aynen öyle.
Pekala. Aslında bu saldırılarla belki de paralel değerlendirmemiz gereken mesele de Iğdır değil mi? Yanılmıyor.
Evet.
Iğdır'da Asimler üyelerinin Agos yakması. Bu olaylar biraz üst üste bindi. Asimler cumartesi günü Agos'u yakmış. Pazar günü bu olaylar yaşandı. Bir hafta önce Ataşehir'deki bir kiliseye yapılan saldırı var. Yine Burgazada'daki Rum Kilisesi'ne yapılan saldırı var. Bunlar arka arkaya gelince gerçekten kaygıyı büyüten bir şey oldu. Asimler'i herhalde sen Twitter'dan takip ediyorsun. Onu da sen anlat bakalım, ne olmuş?
Asimler Iğdır'da, Asimler'in önce açılımını yapalım. Çok komik mi diyelim? Asılsız Ermeni iddialarıyla Mücadele Derneği diye Iğdır'da çalışan bir dernek var. Sanırım bu beyefendi sık sık Azerbaycan'a gidip geliyor. Yani karanlık işler içinde. Yalnız o kadar komik eylemler yapıyorlar ki ilk yaptığı eylem İstanbul'daki Ermeni okullarının ve kilisesinin hepsinin tek tek Twitter'dan adresini duyurmaktı. Böyle bir eylem yoluna gitti. Ardından da son eylemi ise Agos yakmak
bu,
oldu.
Bu olay yani sosyal medyada özellikle tepki çekti. Biz de o zaman haberini yaptık. Yani bu adresleri yayınlamanın hedef göstermek anlamına geleceğine dair bir uyarı haberi gibi bir şeydi. Daha sonra sanırım Durde grubu Göksel Gülbey hakkında Asimler'in genel başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve sanırım Gülbey'in ifadesi alınmış. Gülbey bu ifade alınma olayını Agos'la ilişkilendirmiş. Agos'un kendisine hedef gösterdiğini iddia ederek topladığı bir grupla yani etrafındaki bir grupla diyelim Azerbaycan ve Türkiye bayrakları eşliğinde şu fotoğraftan görüyorum CHP il başkanlığının önünde Iğdır'da. Iğdır'ı bilmiyorum hani muhtemelen merkezi bir yerde. Agos'un ve bakıyorum şimdi dön demesi kolay dediğimiz yani Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in gayrimüslim vatandaşlar Türkiye'ye dönsünler, dönmeliler Türkiye artık değişti açıklamasından sonraki hafta yaptığımız yaklaşık bir ay bir buçuk ay önceki bir Agos nüshasını yakmışlar. Yani bunun hakkında ben şahsen çok bir şey söylemek istemiyorum. Sadece herhangi bir şeyi yakma türü bir siyasi eylemin neyi hatırlattığını, hangi dönemin zihniyetinin ürünü olduğunu, 1930'lar Nazi Almanyası'nı hatırlattığını hatırlatmakla yetineyim. Gerçekten aslına bakarsan dehşet verici bir şey diyelim ve burada susalım. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten Göksel Gülbey de sanırım kamuoyunda biraz yer işgal etmek için görünmek için bu tür eylemleri gerçekleştiriyor. Bir de Surp Giragos'taki konser haberini biz önemsedik. Diyarbakır'da yenilenen yüzlerce yıllık Surp Giragos Kilisesi restore edildi biliyorsunuz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Osman Baydemir'in büyük katkılarıyla ve orada çeşitli sanat etkinlikleri artık oluyor. Ufak bir cemaati var kilisenin. Müslümanlaşmış Ermenilerin de ziyaret ettiği, benimsediği, sahiplendiği bir yer olarak var olmayı sürdürüyor. Ve orada bir konser düzenlenmiş geçen hafta. O nasıl bir konsermiş?
Zürih Güzel Sanatlar Akademisi Yaylı Sazlar Orkestrası Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi'nde bir konser verdi. Konserde klasik batı müziği eserlerinin yanı sıra Kürtçe eserler de oldu. Aram Tigran'ın Aydilberi şarkısı da seslendirildi.
İstiyorsan o zaman öyle devam edelim mi? Aydilbere ile devam edelim. Böylece Surp Giragos'taki konseri bizim programa şarkıyla bağlamış olalım. Bu şarkıyı neden seçtik? Altu Yılmaz seçiyor müziklerimizi duyurmuştuk daha önce. İstiyorsan bir de onu söyle ve şarkıyı anons et.
Dün ilginç bir haber vardı. Kato Dağı'nda operasyon yerine bir cenaze töreni vardı. Artık insanlar cenaze törenine bile sevinir hale geldi. Cemil Yaramış, Beytüşşebaplı Belçika'da vefat ediyor 14 yıl önce. Fakat isteği Kato Dağı'na gömülmek. Bu süreçten çıkan iyi bir sonuç mu diyelim. Onun sonucunda da kendisinin isteği dün yerine getirildi. Umarız 2009'da Yunanistan'da vefat eden Aram Tigran'ın da Diyarbakır'a gömülme isteği yerine gelir.
İnşallah. Bu arada Cemil Yaramış'ın da adından anlaşılmıyor bir Müslüman adına benzediği için. Süryani bir Türkiye vatandaşı olduğunu işte ve vatanı Kato Dağı'na gömülmek istediğini, Belçika'ya göç etmek zorunda kalıp 14 yıl önce öldüğü halde beni Kato Dağı'na gömün dediğini anımsatalım ve Aram Edikran'dan gelsin Aydilbere.
Yeah.
Evet, az önce de bahsettiğimiz gibi Ağustos bu hafta helalleşme çağrısına diasporadan yanıt manşetiyle çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in iki hafta önce Ağustos'tan diasporaya yaptığı diyalog çağrısını muhataplarına sorduk. Diaspora ve Ermenistan'dan 5 önemli isim helalleşme kavramını merkeze alarak Bakan Çelik'in çağrısıyla ilgili görüşlerini Ağustos'a yazdılar bu hafta. İsviçre'de yaşayan gazeteci Viken Çıtıryan'a göre diyalog çağrısı çok olumlu ama helalleşme gibi bir kavramla diaspora hitap etmek kolay değil dedi.
Evet, burada Viken'in özellikle yaptığı vurgu şuydu. Viken Çıtıryan Beyrut doğumlu, Arapça bilen bir akademisyen ve gazeteci. Ben helal ve helalleşme kavramını Arapçadan dolayı biliyorum, anlayabiliyorum. Bakanın da ne kastettiğini biliyorum ama Ermeni gerçekliğinde, Ermeni zihniyetinde bu kavramın bir karşılığı yok.
Ermenice'de de böyle bir kelime de yok.
Evet, kelime olarak da yok ve hani bir Müslüman pratiği olarak helalleşme Orta Doğu'da elbette ki anlamlı ve önemli, değerli bir kavram. Ama diasporaya ulaşmak isteniyorsa, diaspora ile konuşmak isteniyorsa helalleşme gibi bir Müslüman kavramıyla bunu yapmaya çalışmak çok da sonuç getirmeyecektir diyor Viken Çıtıryan.
Arjantinli Avedi Sancıyan ise helalleşme ancak Ermeni soykırımının tanınması ile mümkün olur diyor. Arjantinyan'a göre soykırımı tanıma diyaloğun başlaması için ilk adım ve başka hiçbir şey işe yaramaz. Fransa'dan Alexis Gauguin'a göre ise 1915 20. yüzyılın ilk soykırımı ve bu bahşet helalleşme gibi bir söylemle geçiştirilemez diyor. Bunun yerine diyalog sürecine hakikat ve adalet kavramları ilham vermelidir diyor.
Evet. Biz diaspora temsilcilerine Bakan Çelik'in açıklamalarını sorarken aşağı yukarı beklediğimiz cevapları aldık. Burada şunu söylemek lazım. Diasporada bu konuda Türkiye'ye güvenmeyen, Türkiye'nin soykırımı öncelikle mutlaka tanınmasını gerektiğine inanan ciddi bir damar var. Ve soykırımın kabul edilmeden önce herhangi bir şey yapılamayacağına, bir diyaloğun gerçek olamayacağına inanan da bir damar var. Buna karşılık önce diyalog Türkiye'deki gerçekle barışma, yüzleşme, geçmişi hatırlama çabalarına destek, Türkiye'nin demokratikleşmesine destek. Zaten bunların sonucunda bir tanıma, soykırımın kabulü, ikrarı ve belki de bir özür gelebilir diyen başka bir damar da var. Burada hem Avedi Sancıyan ki Arjantin'de yaşıyor, daha doğrusu Arjantinli ama New York'ta yaşayan bir yazar, gazeteci. Alexis Gauguin da geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti. Fransa'daki önemli dernekle Ermeni derneklerinden birinin başında, diasporanın önemli isimlerinden biri. Hürriyet'e de röportajıyla, Cansu Çamlıbey'in röportajıyla manşet olmuştu iki hafta önce. İkisi bu sert damarı, yani öncelikle soykırım tanınmalı, soykırım tanınmadan herhangi bir şey olmaz. Türkiye'den herhangi bir gelen iyi niyet çağrısına bizim olumlu cevap vermemiz çok gerçekçi olmaz diyen iki temsilci diyelim. Bu güçlü bir damar diasporada. Biz de bunu yansıtmaya çalıştık. Çünkü eğer gerçekten Türkiye Devleti, hükümeti, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in ifade ettiği gibi diasporayla konuşmak istiyorsa, konuşması ve ikna etmesi gereken kesimlerden biri de, önemli bir kesimde Gauguin'in ve Avedi Sancıyan'ın ifade ettiği görüşleri ifade eden insanlar. Biz de onların görüşlerine bir ayna tuttuk, ışık tuttuk ki Türkiye'de daha iyi duyulsun.
Ermenistan'dan David Hovhannisyan ise Türk-Kürt ve Türk-Ermeni ilişkilerinin farkına vurgu yaparak söze başlıyor. Hovhannisyan'a göre Türk-Kürt ilişkileri normal bir zemini taşıyacak helalleşme kavramı Türk-Kürt yok, hepim Sünni Müslümanız anlamına geliyorsa bu Ermenilerle ilgili sorun yaratır diyor. Hovhannisyan soykırımın kabulünün Ermeniler için bir güvenlik meselesi olduğunu söylüyor.
Evet, David Hovhannisyan'ın görüşlerinde Ermenistan'daki ortalamayı yansıttığını söyleyebiliriz. Onun yaptığı temel vurgu da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Ermenistan'ın bir ön şart öne sürmemesi. Yani biz Türkiye ile soykırım tanınsa da tanınmasa da diyalog kurmaya hazırız. Zaten bunun için çabalar yapıldı. Daha önce protokoller imzalandı. Sınırın açılmasını da arzu ediyoruz. Biz bunları soykırım koşuluna bağlamıyoruz. Ama helalleşme kavramı Türk-Kürt barışında önemli bir işlev üstlenebilir. Çünkü iki halkın büyük çoğunluğu Müslüman. Burada barışa giden yolda helalleşme bir şey ifade ediyor olabilir. Ama Türk-Kürt meselesiyle Ermeni-Türk meselesini birbirine çok benzetmemek lazım. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Ve helalleşmenin burada yeri olmayabilir. Burada başka paradigmalar işlemeli. Çünkü diyor David Ovanisyan, soykırımın kabulü bizim için, yani Ermeniler için ve Ermenistanlılar için tabii ki, öncelikle geleceğe dair bir güvence, yani benzer suçların, benzer cinayetlerin, benzer katliamların bir kez daha yaşanmayacağına dair bir güvence. Biz soykırımın tanınmasını, kabul edilmesini, Türkiye'nin, Türklerin, Kürtlerin bunu biliyor olmasını en çok bu yüzden önemsiyoruz diyor.
Avustralya'dan Arto Akuşyan ise demokratikleşmenin altını çizerek söze başlıyor. Şöyle diyor, bir gün Türkiye demokratik bir ülke olursa her şey açıkça konuşulur, tartışılır, kişiler fikirleri için yargılanmaz, söz ve fikirlerinden dolayı sokak ortasına vurulmazsa, herkesin azınlıkların hukuksal hakları tanınırsa o zaman kendimi helalleşmiş sayarım diyor.
Evet, helalleşmeyi de bireysel bir durum olarak bildiğini, eğer toplumlar arasında illa helalleşme gibi bir şeyden bahsedilecekse Anadolu'da yok edilen binlerce kilise ve okula ne olduğu da açık açık konuşulmalı diyor Arto Akuşyan. Diğer konuştuğumuz kişilerden farklı olarak Akuşyan hem Avustralya'da yaşıyor. O da bir farklılık tabii ki, çok uzakta. Ama Türkiye'ye sık sık gelen bir isim. Yakın tarihlere kadar, yani 12 yanılmıyorsam 12-13 sene öncesine kadar da Türkiye'de yaşayan bir isim. Mesleki gerekçelerle Avustralya'ya göç etmiş. Türkiye'yi daha yakından biliyor. Türkçeyi çok iyi biliyor diğer konuştuğumuz kişilerden farklı olarak. Ve Türkiye siyasetini de tabii ki yakından takip ediyor. Bence açıklamalarına o da yansımış. Türkiye'nin demokratikleşmesini, bütün vatandaşların eşit haklara sahip olmasını ve gayrimüslimlerin özellikle gasp edilen haklarının iadesini öne çıkaran bir yaklaşım sergilemiş. Bunlar olursa ben kendimi helalleşmiş sayırım demiş ve soykırımın tanınmasını orada biraz daha geri planda tutmuş. Muhtemelen bunların sonucunda gerçekleşecek bir adım olarak değerlendirmiş. Tekrar söyleyelim, diasporada görüşler çeşitli. Yekpare bir diaspora, homojen bir diaspora yok. Bölgesel farklılıklara bağlı olarak her şeyden önce insanlar farklı realiteler içinden yaşıyorlar. Biz buradan bir tutam görüşü yansıtmaya çalıştık. Benim tahminimce bu görüşler, burada dile getirdiğimiz 5 görüş, diaspora içindeki o farklı damarları, farklı görüşleri yansıtıyor büyük ölçüde. İşte Türkiye dediğimiz gibi, eğer diaspora ile konuşmak istiyorsa, konuşması gereken diaspora bu tip insanlardan, bu tip görüşlerden oluşuyor ve bu insanlara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda genel vurgu helalleşmenin Ermeni bağlamında çok bir şey ifade etmediği. Burada daha fazla geçmişle yüzleşme, daha fazla demokrasi, daha fazla adalet talebi dile getiriliyor. Türkiye'ye uzak olandan da yakın olandan da. Bu bizim de aslında ortak dileğimiz. Diasporanın bu anlamda sesine biz de Türkiye'li Ermeniler olarak ya da en azından Agos olarak, bizim gazetenin sesi olarak ses katıyoruz. Türkiye demokratikleşirse ancak bazı şeylerin değişeceğine inanıyoruz ve diasporadaki bir damardan farklı olarak tabii ki öncelikle soykırımın tanınması, sonra başka şeyler demiyoruz. Türkiye'de soykırımın tanınmasının, kabul edilmesinin bir günden öbür güne, bugünden yarına olmayacağını çok iyi biliyoruz. Bunun ancak bir toplumsal olgunlaşma ve toplumsal içe bakışla, tarihe başka bir gözle bakışla mümkün olabileceğini çok iyi biliyoruz. Belki ileride bir tarihte bunun mümkün olabileceğini, ama ondan önce yapılması gereken çok iş olduğunu da biliyoruz. Ve bu anlamda diasporanın dediğim daha sert görünen damarından farklılaşıyoruz. Bu da çok doğal. Onlar başka bir gerçekliği yaşıyorlar. Biz başka bir hayatı yaşıyoruz. Şarkıyla devam edelim istiyorsan. Ben mi anons ediyorum?
Evet.
Tamam, pekala, öyle olsun. İkinci şarkımız Evgeni Gringo'dan gelecek. İlk albümünü 2009 yılında çıkarmış ve özellikle sanal ortamda hızla yayılan genç bir Rus besteci ve piyanist Serenat. Thank you.
Radyo Agos. Get your rights, Jack, and don't be a tall no more, no more, no more, no more. Get your rights, Jack, and don't be a tall no more. Get your rights, Jack. Hey, give us freedom. Freedom's coming.
Açık Radyo. Şimdi ve burada.
Reklamlar.
Dünyanın cazı. Hafta içi her gün saat 17'de Garanti Caz Yeşili'nin katkılarıyla.
Hazırlayan ve sunanlar: Jack Cohen, Faruk Eczacıbaşı, Levent Öget, Berna Kaytaz ve Korhan Ugan.
Reklamlar bitti.
Hey! Açık deniz!
Üç tarafı denizlerle çevrili bir radyo programı. Apaçık Deniz Sohbetleri. Açık Deniz. Her cumartesi saat 13'te Açık Radyo'da.
Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Güç, gücünü yitiren insanın hiçbir umudu kalmaz. Umut, güç gücünün yarattığı ve insanoğlunun sahip olduğu en büyük değerlerden biridir. Geçirdiğimiz 20. yüzyıl belki de insanlığın en acılı yüzyılıydı. Milyonlarca insan, çoğunluğu da genç, bu yüzyılda öldürüldü. Her savaş adı ne olursa olsun bir yıkım, bir ölümdür. İnsanlığımızı çürütür, vicdanımızı da çürütür. Hastalıklar, ölümler, çocuk ölümleri, daha birçok acı. Bugün milyonlarca insan açlıktan, bakımsızlıktan ölüyor. Ama bu devam edemeyecek böyle. Ya insanlık yok olacak, ya bu sistem, bugünkü sistem devam edemeyecekler. Ne halt ederlerse yapsınlar.
Açık Radyo.
Radyo Agos.
Radyo Agos'un bu haftaki stüdyo konuğu Stelio Berber. Kendisi Kafe Yaman İstanbul grubunun kurucusu. Aynı zamanda da İmrozlular Derneği'nin kurucusu. Geçen hafta sonu İmroz'daydım ben. 5 Mayıs Ekümenik Patrikhane ve ona bağlı kiliseler Paskalya Yortu'nu kutladı. Bu Paskalya'yı önemli kılan bir özellik ise Patrikhane tarihinde, yani 1562 yıllık tarihte ilk defa bir patrik İstanbul dışında Paskalya ayine risayet etti. Biz de orada bulunma şerefine nail olduk.
Demek ki Patrik bu kadar yıldır ilk defa İstanbul'da olmazsa çok kötü şeyler olmayacağını düşünmüş diyebilir miyiz acaba?
Valla bildiğim kadarıyla Patrik Hazretleri'nin yıllardır içinde bir uhdesiydi. Yani adaya gidip orada bir Paskalya ayinini tekrar yaşamak ve
memleketi
bir Patrik
olan
olarak.
İmroz'da,
evet, çünkü Patrik Hazretleri'nin adayla... Adaya olan sevgisi olsun, adaya olan bağlılığı olsun hiç dinmedi. Yani genellikle doğal olarak böyle önemli bir mevkideki bir insanın faaliyetleri olsun, görevleri olsun, işleri olsun bu tip birlikteliklere müsaitlik vermiyor. Ama Patrik Hazretleri fırsat kaçırmıyor. Bu da tabii onun... böyle bütün olaylara bakışıyla ve duruşuyla alakalı bir seçimdi.
Siyaseti tabii ki siyasi gelişmeleri Türkiye'de olan biteni yakından takip ediyor Patrik Hazretleri ve bir şekilde de aslında onun aktörlerinden biri. Doğru. Gayrimüslimlerin hakları Doğru. özellikle söz konusu Doğru. olduğunda. Ve İmroz'da yaşanan son gelişmenin de bir sonucu olarak değerlendirebiliriz sanırız. Bu Paskalya ayininin o adada Patrik'in katılımıyla onun riyasetinde evet. Kutlanması. Oradaki Rum okulunun açılmasına izin verildi uzun yıllar sonunda.
Doğru.
Biraz önce seninle konuşurken kısacık sohbet ederken İmroz'un hikayesi çok uzun dedin. Evet. Evet. Ama hani bilmeyenler için hala bilmeyenler vardır. Belki bizim programı dinleyenler içerisinde de bilmeyenler var. Çok özetle İmroz'da ne oldu tarihi son 100 yılda diyelim. Ne durumdan ne duruma geldi? Böyle birkaç dakika içinde özetleyebilirsen evet, çok iyi
böyle
olur.
Böyle kısaca betimleyecek olursak tabii Lozan Antlaşması'yla birlikte iki ada, o dönemki adıyla İmroz Tenedos özellik maddesi ile birlikte, yani Lozan 14. maddesini okuduğumuz zaman adanın otosefal, kendini yöneten bir yönetimle birlikte Türkiye'ye veriliyor. Ve aslında yine üzülerek söylüyorum, İmrozluların, yani adanın yerel halkının dramı o günlerden başlıyor. Dramı diyorum çünkü maalesef Lozan'a uygun olarak açık olması gereken okullar olsun, bütün Lozan'ın bize iki taraflı olarak imzalayan ülkeler tarafından garanti ettiği haklar maalesef gıdım gıdım ya veriliyor ya verilmiyor.
O dönemde iki adanın nüfusu kaç?
Yani 1920'li 23'lü yıllardan bahsedecek olursak 10 binin üstünde. Hı hı. Yani ikisini birlikte telaffuz ettiğimiz zaman.
Herhalde %90'dan fazlası Rum nüfus.
Öyle çünkü zaten adada çok az Türk yaşıyor. Yani yerleşik Türk yok denecek kadar az. Çoğu zaten devlet memuru statüsünde.
Şu anki durum ne?
Şu andaki tam tersi, yani hı hı. tam tersinden kastım işte yaklaşık 9 bin 10 bin kadar yerleşik nüfusun içinde 350-400 kadar bir Rum nüfus var yaz kış orada ikamet eden.
Türkleşmiş Müslümanlaşmış bir nüfus var ve bunun sanırım bazı aşamaları var, devlet uygulamalarıyla yaşanmış bir gelişme bu.
İşte o noktaları da böyle çok kısa hani uzatmadan anlatacak olursak dediğim gibi bunu müteakiben okullar dönem dönem, her zaman açık da değildi okullar adada, yani açıldı kapatıldı, bazıları açık tutuldu bazıları kapatıldı, ta 64 yılında da hepsi kapatıldı. Onun dışında tabii sınır dışı edilen bir 67 kadar bir insan sayısı var o dönemde. Efendime söyleyeyim, yine 60'lı yıllara tekabül eden bu adanın arazilerinin istimlak edilmesi, bu da bir yaraydı tabii bizim için. Çünkü tarımla uğraşan bir toplumdan bahsediyoruz. Arazisi olmayan bir tarım toplumu olamaz, yani mümkün değil. Ve başka uygulamalar da söz konusu. Ama bütün olaylar zinciri 1923-64 arası, zaten 64'ten sonrası tamamen bir kabustu. Çünkü ne oradayız ne buradayız ne başka bir yerdeyiz. Çünkü herkes artık bir şekilde kaderini kendisi aramak zorunda kalıyor. Yani okulu yok, çocuğunu okutacak bir okul ortamı söz konusu değil. Açık cezaevi açılıyor, 64'ten bahsediyorum yine. Açık cezaevinde ada gibi bir yerde, yani çok iyi biliyorum, ailemden biliyorum. Hani yani bütün adada o botanik bir park gibi bir ortamda, doğal bir zenginlikleri olan bir yerde artık kırsal alana gidemez oluyor insanlar. Çekiniyor, korkuyor.
Ki yani, onlar da mahkum değil sanırım ilk getirilenler.
Ağır ceza mahkumu.
Orada Barbar Hugo ile konuşmuştuk. O kendisi, bunlar derin devletin adamları. İlk gelenler mahkumlar
değil. Yani orasını bilen bilmiyorum ama yani bizim bilinen şey, çünkü orada bir açık cezaevi var. Yani açık cezaevinde kimler yatar? Hı hı. Ağır ceza mahkumlarının yattığını biliyoruz. Hatta seneler sonra yine nasıl bir rastlantıysa, ben daha çocukluk yıllarımda, yani lise yıllarımda diyeyim, Öyle biriyle de karşılaşma fırsatım olmuştu İstanbul'da. Oradan artık cezasını tamamlayıp gelmiş ve hani oradan da biliyorum biraz. Ve onunla karşılaşmamız esnasında böyle çok insani bir boyutta hani onun dramını dinleme fırsatını elde etmiştim. Orada da bunu bana yani orada yapılan uygulamalar olsun, talanlar olsun, organize edilen, edilmeyen, yani hiçbir şey yapılmasa bile ki yapıldı, onları biliyoruz. Yani kapalı bir alanda, bir adada 60'lı yıllarda açık bir cezaevi inşa etmenin mantığını hepimiz biliyoruz, anlayabiliyoruz.
Tarımla uğraşan bir topluluktu dedi. Ne yapıyorlardı tarımda?
Yani ilk etapta tabii zeytincilik çok önemli bir geçim kaynağı. Hayvancılık, küçük baş, büyük baş yoktu bildiğim kadarıyla. Arıcılık, süngercilik. Adanın bu özelliği çok önemliydi. Yani kendi özerk bir ada. Yani kendi ihtiyaçlarını giderebilen bir ada. Bu da yetiyordu. Yani fakir bir yer ama yani ihtiyaçlarını karşılayabilen.
İnsanların sağlıklı olduğu muhtemelen.
Evet. Evet. Eğlencelerle, panayırlarla. Yani biz bu anılarla büyüdük. Bu anılarla, bu fotoğraflarla, bu karelerle bugünlere geldik. Ve açıkçası bizim yaşadığımız, ben bunu son olarak onu da paylaşmak isterim. Selim Evci'nin, Evci filmin yaptığı Rüzgarlar diye bir sinema filmini herkese tavsiye ediyorum bu vesileyle. Vizyona 21 Haziran'da girecek. Orada o filmi izlerken, yine adada çekilmiş, adanın dramını konu alan bir film. Yani ben bile, yani bileyi şöyle anlatayım, yani adalı olup adada yazlarını, bütün yazlarını, çocukluğunu orada geçirmiş biri olarak şunu fark ettim filmi izlerken. Yani biz akıl almayacak bir şeyi kabullenmişiz. Yani oradaki o sanki görünmeyen bir bomba düşmüş. Bilmiyorum, gittiniz mi İmroz'a hiç?
Emre evet, gitti geçen pazar defa. Oradaydı ama ben bulunamadım hiç.
Yani Dereköy'e gittin mi Emre?
Dereköy'e gitmedim.
Yani o zaman İmroz'u görmemişsin. Dereköy'e gidip o köylerin o virane halinin...
Terk edilmiş ki burası.
Yani ötesi yani. Çünkü pencereler düşmüş, kapılar yarım, içinden keçiler çıkıyor. Anlatılamayacak bir manzara. Bizim alışık olduğumuz bir manzarayı ben filmde izlerken kendime de kızdım ve gerçekten orada bir... görünmeyen bir patlama olmuş yani. Hı hı. Patlama olmadan patlama olmuş.
Ve sen çıplak gözlerle kendin bunu gördüğünde aslında kanıksamış oluyorsun. Yani
ve evet,
buna isyan edemiyorsun. Için... Bir filmde ancak gördüğünde daha idrak edebiliyorsun.
Kendime bunu. Yani o anlamda ben bile şaşırdım. Yani bu nasıl bir drammış? Yani biz bunu nasıl kaldırmışız? Nasıl kaldırıyoruz? Yani aslında olmaması gereken bir manzara.
Ben biraz senin İmroz'una, ailenin İmroz'una, böyle senin kişisel tanıklığına biraz daha değinmek istiyorum. Ama evet, istiyorsan sen müzisyensin, Kafe Amanda'sın, onun evet, kurucususun, albümler çıkarıyorsunuz, konserler veriyorsunuz. Sizden bir şarkıyla devam edelim, ondan sonra da sohbeti çökelim.
Evet, bugün özellikle bizden bir şey getirmedim. Çünkü adayla ilgili bir şey olsun istedim. Madem adadan bahsediyoruz. Çünkü adanın müzikal geleneği de nispeten kaybolmaya ayak tuttu. Yani bunu ayakta tutan birkaç müzisyen arkadaşımız, abilerimiz var. Ama onlar da tabii çok uzaklarda yaşıyor ve dönem dönem adaya gelip panayırlarda olsun, bazı eğlencelerde olsun, düğünlerde olsun iştirak ediyorlar. Ben özellikle Atina'da okuduğum yıllarda, 90'lı yıllarda bu Yunanistan'ın bilindik FM Records firmalarının birinde yapılan bir seri çalışmadan bir CD getirdim. Bunun adı da Limnos Samothraki Imbros Tenedos bölgesinin müzikal geleneklerinden örnekler diyelim ve burada dinleyeceğimiz ilk çalışma Kalamya diye bir bir karşılama aslında. Evet, karşılama. Bu yerel bir ezgi. Adada çok sevilen bir ezgi. ne dedik? Trek 15 dedik. Evet, kemanda bizim adanın önemli kemanilerinden Timoleon Çaknis'i dinleyeceğiz. Güzel bir İmroz karşılaması.
Radyo Agos'ta Stelio Berber'le sohbetimize devam ediyoruz. Bu haftaki Agos'un orta sayfasında Emre Ertani imzalı bir izlenim yazısı ve röportajlar vardı. Rumlarını ve ruhunu geri çağıran ada İmroz, Türkçesiyle Gökçeada. İmroz'un kaderini konuşuyoruz. Nasıl bu hale geldiğini, nasıl Rumsuzlaştığını, nasıl kendi halkından arındırıldığını ve nasıl oradaki demografinin yapının değiştirildiğini. Stelio Berber İmroz'da doğmamış ama İmrozlu. Annesi babası orada doğmuş. Ailesi hala orada yaşıyor. Ve kendi İmroz'unu anlatmasını isteyeceğiz ondan. Hani çocukluğunda belki yaz aylarında gittiği, annesinden babasından dinlediği İmroz nasıl bir yerdi? Oradaki günlük hayat nasıldı?
Yani açıkçası masal gibi bir dünyadan bahsediyoruz. Ben de şimdi farkına varıyorum. O dönem çok genellikle yaşadığımız anları hepimiz es geçiyoruz. Yani o andaki o yoğunluğu ya da gerçekliği hepimiz ya da çoğunlukta farkında olmadan yaşıyoruz. Böyle bir gerçek var. Benim de İmroz'da olan bağım çok doğal bir bağ. Yani anne dede orada yaşıyor. Bize işte yılbaşında Paskalya'da İmroz'dan böyle sepetlerle yumurtalar, keçiler, koyunlar, narlar gelip gidiyor o yıllarda. Biz de yazları neredeyse bütün yazlarımın 2-3 ayı yani tatilimi orada geçiriyorum. Dediğim gibi İmroz çok doğasıyla, insanlarıyla çok farklı, çok doğal bir ortam. Yani ben denizi sevdim, ben müziği orada sevdim, doğayı orada tanıdım.
Müzik anlamında ne vardı İmroz'da senin çocukluğunda?
Ya aslında ucundan yetiştiğimi tahmin ediyorum. Çünkü bugün de çok o eski panayırları yaşatamıyoruz. Bu insanların bir yandan çok uzaklardan geliyor olması, o yerel sazendelerin, yerel müzisyenlerin artık olmaması, o da büyük bir yara. Çünkü onu ayakta tutan onlar oluyordu. Yani ben en son Apostol Bringos'a yetiştim. O da bizim köyden bir kemaniydi. Adanın son kemanisi. Yani şunu hatırlıyorum. Bizim Kuzu Limanı dediğimiz Ayios Kirikos'ta yapılan panayırda saatlerce bir kemanla yüzlerce insanın dans ettiğini ve eğlendiğini. Ama yani sizi o anı, o ambiyansı tarif edemem. Dilemeyecek bir şey. Ben bile hayal meyal yani hatırlıyorum.
Şu an dinlerken bile aslında o müzik benim bile içimden çıkıyor böyle. Çıkacak
yani,
yer arıyor.
Evet. Çok zaten iyi. Onun için özellikle istedim. Yani bu o sesin etrafındaki insanları keşke yaşayabilseydik hep beraber ya da yaşayabilsek. Bu benim örneğin dediğim gibi o yerel müziklerle ilk temasımı sağladı. Çünkü
adanın hani sen özelliğine de biraz vurgu yapıyorsun. Sanki böyle ada Hı-hı. olmaktan gelen kendi başınalığı var. Müzik anlamında da böyle bir geleneği var mı? Adaya özgü diyebileceğimiz bir durum var mı?
Yani bu da uzun bir konu ama çok kısaca şöyle diyebilirim. Bütün adaların, bütün yerel coğrafyaların kendine özgü hem ezgileri hem tavırları olduğunu biliyoruz. Anadolu'da da bu böyle. Adanın o bağlı olduğu genel coğrafyayla birlikte zaten dinleyenler de biraz anlamıştır. Özel bir şeyi var, bir tavrı var diyelim. Ama bu tavır yine o ben örneğin dinlediğim bazı eski kayıtlarda İmroz'u da görüyorum ve o kayıtlar İzmir'de yapılmış olabilir ya da başka bir yerde yapılmış olabilir. O da karşıyla aslında iç içe, yani Anadolu topraklarıyla her zaman, yani benim gördüğüm, okuduğum, anladığım şey o ada coğrafyasının hem karşıyla bir bağı var hem de ona bunu kendine göre uygulamış. Hı-hı. Böyle bir şeyi var. Yani böyle bir ikilemi var. Bu da çok güzel. İnşallah böyle bir çalışma da yapmak istiyorum. Yani bu eski zaman içinde derlediğim şarkılar, türküler, adayla ilgili onu da tamamlayabilirsek. Çünkü çok önemli bir çalışma olacağını tahmin ediyorum. Böyle bir düşüncemiz de var. Adaya geri dönecek olursak dediğim gibi bu panayırlar kemanlarla, santurlarla, laftalarla yapılan çok doğal. Yani bugün artık Yunanistan'ın bile çok az yerinde görebileceğiniz, dinleyebileceğiniz, iştirak edebileceğiniz ortamlardan bahsediyorum. Bunlara ucundan ben yetiştim. Yani ben dans etmeyi de orada öğrendim. Yani o ortamda çünkü tamamıyla doğal bir ortam. Herkes dans ediyor. Yani dans etmemek mümkün değil. Ve saatlerce. Yani orada başka bir trans söz konusu.
Güzel de içiliyordu herhalde.
İçiliyor, yeniliyor. Tabii çoluklu, çocuklu, anneli, babalı. Herkes orada. Yani herkesin iştirak ettiği çok önemli bir nokta. Biz de bunları tekrar yaşatmak adına 91-92 gibi o panayırları organize etmeye başladık. Ve oradan bir zaten geri dönüş akımı yaşandı. Yani tekrar sahiplenme, orada olma, onları tekrar hep birlikte yaşama, yaşatma gibi ve tamamıyla o anki ihtiyaçtan kaynaklı bir akımdı bu da. O akım da bizi bugünlere getirdi. Yani tekrar çünkü 90'lı yıllara kadar adaya gelip gidenler çok, yani İmrozlu durumlardan bahsediyorum, sayılı. Kaldı ki Türk vatandaşlığını yitirmiş olanlar adaya girmek için valilikten izin almaları gerekiyor gibi kısıtlamalar da olduğu için ada itici bir ortam. Yani gidip gelmesi kolay değil.
Yani ekonomik kökü zaten tamamen ortadan kalkmış. İnsanlar orada hayatlarını kazanamıyorlar. Anladığım kadarıyla sadece yaşlıların, evet, çok büyük bir gelire ihtiyaç duymayan, çalışmaya da ihtiyaç duymayan, emekliye ayrılmış insanların yaşadığı bir
yer. Yani yurt dışında yaşayan, artık diaspora kelimesini de kullanmaktan çekiniyorum sanki hepimiz gibi.
Öcü diaspora değil mi?
Evet, sanki. Evet, diaspora tek kelimeyle anlatıyor ama.
Sözde diaspora.
Evet, yurt dışında yaşayan İmrozlar, ki bunlar tutun Yeni Zelanda'dan Amerika'ya, Avustralya'ya kadar uzanmışlar. Adayı bir kere unutuyorlar. Yani bu dediğim gibi, onun için Panayır'dan buraya geldim. Yani bu Panayırlarla birlikte tekrar adayı keşfetmeye başlıyorlar. Tekrar bir bağ kuruluyor. Tekrar ben buraya gelip dedemin mezarında bir mevlüt okuyabilirim mi yaşadıktan sonra, benim doğduğum ev bu, ben bunu onarmalıyım mı geliniyor. Ve bu hikaye böyle geri geri sarılmaya başlanıyor.
Bu geri sarmadan devam edelim biz sohbetimize, ama yine bir şarkı arası verelim ve sen İmroz'dan bir şarkıyı yine bize anons et.
Şimdi dinleyeceğimiz parça çok kıymetli anneannemin icra ettiği Paraskevi Manya. Dün onunla birlikteydim adada. 90 küsür diyeceğim artık, nazar değmesin diye.
Allah uzun ömür versin.
Evet. Daha doğrusu bu da nasıl oldu? Ben işte öğrencilik yıllarımda Atina'da bu İmroz türkülerini derlemeye çalışırken, İşte herkesin peşinden koşarken herkes bana şunu diyordu. Yani senin anneannen zaten bunları biliyor, neden bize geliyorsun? Na geldikten sonra bu parçayı da onunla herhalde 97 gibi mi, tam da hatırlamıyorum, kaydettik. Bu da bir İmroz sirtosu. Tita felo gotavasi.
Thank you.
Radyo Agos.
Kainatın tüm renklerine açık radyo.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Reklamlar bitti.
Pizan Ekspresi. Farsi dünyanın müzikleri. Hazırlayan ve sunan M. Bülent Kılıç.
15 günde bir cumartesi günleri 14'te 94.9 Açık Radyo'da.
Müziğin rengi. Dünyadan ilginç müzikler her cumartesi 15'te 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Reha Uz.
I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yes. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
Söz uçar. Açık Radyo.
Radyo Agos.
Stelio Berber'le sohbetimize devam ediyoruz. Ben adaya gittiğimde yalnız şunu gördüm. Yani neredeyse tüm adada Yunanca konuşuluyordu. Dönüşte de feribotta da sırf Yunanca konuşuluyordu. Patrik Hazretleri'nin olduğu kadar İmrozluların da böyle İmroz'la kopmaz bir bağ var gibi geldi bana.
Öyle öyle. Binlerce diyebileceğimiz en az 2000-3000 yani tabii oturup saymıyoruz ama hani yazları ada özellikle yazları dolup taşıyor. Bu sene bu Paskalya ayinlerinin Patrik tarafından yönetilmesi vesilesiyle bir de Mayıs ayına denk geldi Paskalya yani. Havaların da daha müsait olduğu bir dönem diyelim. Katılım müthiş olmuş yani. Ben gidemedim açıkçası. Burada kalmam gerekiyordu ama anlatılanlar öyle böyle değil yani.
Yunanistan Devlet Televizyonu'ndan hakikaten yayınlamış.
Evet o da evet. O da tabii bunun önemini ve farklı özelliğini öne çıkaran bir yayın oldu. Evet.
Adanın ilkokulu Ayi Teodori yanılmıyorsam 1972'de yanmış. Herhalde ondan önce kapanmıştı evet. Diye tahmin ediyorum.
1960'larda galiba yandı. Bir kaza vesilesiyle işte benim annemin babamın okuduğu ilkokul orası. O da bizim köyümüz malum. Patrik Hazretleri'nin de orada eğitim aldığını biliyoruz. Onun da okulu. Ve eğitimin yani Rumca'nın yasaklanmasıyla 1964 itibariyle yani yaklaşık yarım yüzyıl 49-50 seneye kadar yakın bir zaman maalesef adada zaten öncesinde mevcut olan 7 ilkokul, 1 ortaokul, 7-8 tane okulumuz mevcutken hepsi bir anda ve bu aşağı yukarı 700 öğrenciye tekabül ediyor. Yani o zamanki verilere baktığımız zaman o 700 öğrenci...
Bir fikir vermesi açısından ben şunu söyleyeyim. Şu an İstanbul'da 16 tane Ermeni okulu var ve bu okullarda 3000 Ermeni öğrenci eğitim görüyor. Yani küçücük bir adada bütün İstanbul genelinde 3000 öğrenci varken Ermenilerden, küçücük bir adada 700 öğrenci olması zaten oradaki hayata dair çok şey söylüyor.
Kesinlikle ve o yıllarda İmroz yapan şey bu okullardı. Yani böyle bir ortamda, ada gibi, taşra gibi bir ortamda her köyde bir okulun olması büyük bir başarıydı ve büyük bir farkındalık yaratıyordu. Okulların kapatılmasıyla birlikte zaten her şeyin artık geri saymaya başladığını görüyoruz.
Biz şimdi İncil'deki kaybolan koyunun bulunup sevinilmesi misali, kapatılmış olan okullardan biri açıldığında, açılma izni verildiğinde ona çok seviniyoruz. Tabii ki geçmişle kıyasladığımızda çok önemli adımlar bunlar. Adanın tarihinde de bu okulun açılması, restore edilmesi, açılma izni verilmesi en azından önemli bir dönüm noktası olabilir gibi görünüyor ve adaya ilgiyi çekti. Son yıllarda Yunanistan'da yaşanan krizin de Yunanistan'da yaşayan İmrozların geriye dönüp dönemeyeceğine dair bir takım spekülasyonlara yol açtığını biliyoruz. Bu yönde haberler var. Evet. Bunu konuşalım biraz. Yani adaya geri dönme ihtimali olanlar var mı? Bunun ekonomik temeli var mı? İnsanlar yaşadıkları yeri, Atina'yı, başka yerleri bırakıp gelirler mi tekrar İmroz'a? Bu ihtimali nasıl değerlendiriyorsun?
Ya açıkçası adalılar yıllardır adaya küskündü. Yani bu bütün anlattıklarımızdan dolayı böyle bir red, bir kopukluk, bir psikolojik bir travma yaşanıyordu. Ve kısmen hala yaşanıyor bazı kesimler tarafından. Bu okulun mesajı bu. Okulun mesajı artık burada bir okul var. Artık siz tekrar ana dilinizi burada öğrenebilirsiniz. Adadaki evinize, barkınıza sahip çıkın ve burada bıraktığınız yerden en azından günümüz şartları içinde devam ettirin. Ben şöyle bakıyorum buna açıkçası, kaç kişi gelir, kim gelir, kaç çocuk olur, bu tip spekülasyonlardan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü mantık farklı olmalı. O da ne? Bir şekilde ana dil bir haktır. Ben bu yaşıma, yani 39 yaşındayım, adada doğup büyümüş ve okul çağına gelip okul olmadığı için göçmüş aileler hatırlıyorum, çocuklar hatırlıyorum. Doğal olarak bu süreci aslında biz bir dur diyoruz bu okulla. Yani orada yaşamak isteyen herkes için artık orada bir okul var. Hı hı. Bu bir imkan. Bu olması gereken bir şey aslında. İmkan
yani
derken
sadece emeklerin değil, çocuklu ailelerin de yaşayabileceği bir yer haline geliyor
yani
tekrar ada.
Toplumun tekrar toplum olabileceği bir ortamdan bahsediyoruz. Yani bütün yaşta, bütün yaştaki insanların bir arada yaşayabileceği normal bir toplumdan bahsediyoruz. Bunu tekrar inşa etmeliyiz hep birlikte. Çünkü bu sadece bizle de alakalı değil. Yani bu yani en basit örneğini vereyim. Yani bu göçmüş olan insanların hepsi Türkçe konuşmuyor artık. Yani Türkçeyi bilmiyor. Yani bu pratik, teknik bir problem. Bunun da önüne nasıl geçilebilir? Hani bunun da önüne zamanla hem bu dili öğrenmeleri sağlanabilir, hem bu dili öğrenmeden önce bazı ihtiyaçlarını gidermek için kaymakamlıkta olsun, belediyede olsun, orada Yunanca bilen birileri işe alınabilir. Yani yapılacak çok şey var. Kadastro çalışmaları yapıldı geçen 10 yılda Gökçeada'da. İmrozlar yokken İmrozların arazileri ölçüldü, biçildi. Hazineye yazıldı, oraya yazıldı, buraya. Biz hala uğraşıyoruz. Hem ailece hem cemaat olarak orayla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Orada büyük bir ihtiyaç var. Yani sadece bilirkişiyle sahibi olmadan sen bir araziyi nasıl ölçersin? Ya da ölçtüğün zaman sahibi yok diye bunu hazineye nasıl yazarsın? Yani bütün bunların...
Yani sahibini zaten göndermişsin, sonra yoktur diye mülkünü, toprağını, bağını, bahçesini hazineye yazıyorsun.
Böyle bir adalet yok.
miras kalsa bile 6 ay içinde de elinden çıkarmak zorunda değil mi? Bir de öyle
o
bir
da
şey
var. Bir de şunu diyorlar, tamam hakkınızı arayın, tamam arayalım ama hani zaten benim olan bir arazimi hani diyelim bir hazineye yazmışsın bir şekilde, o tarihte ben orada değildim, haberim olmadı, adam Avustralya'da yaşıyor, yani mümkün mü? Yani biz İstanbul'da yaşıyoruz da öğrenemiyoruz yerine göre. Derken git hazineden 10 sene içinde tapu iptal davası, tapu tescil davası, uğraş babam uğraş, dünya kadar masraf. Hani bunun çok daha düzgün, kolay yapılan şekilleri var. Zaten hani bir şekilde onların bir sahibi var. Belli bu. Çünkü 1936 kayıtları var.
Hiçbiri silinmiyor zaten o
kayıtları. Hani var, kayıtlar var. Hani sıfırdan başlamıyorsun. Bunlar da tekrar konuşulmalı. Çünkü hani hadi döndü adam, bakmış 20 dönüm arazisi var, hazineye gitmiş, bilmem kim gitmiş oradan almış. Yani bu çarpıklıkları yaşamadığın zaman anlayamıyorsun. Zannediyorsun ki Rumlar gitti ya da gelecek her şey eskisi gibi olacak. Keşke.
Yani bu şu sonucu çıkarıyorum, yapılacak çok iş var. Okulun açılması elbette ki önemli ve bir mesaj, aynen, bir simge ama bu adımlar atılmadan bununla da İmroz'a birlikte insanların döneceğini zannetmemek lazım gibi bir şey anlıyoruz.
Öyle. Bir de hani birbirini müteakiben bütün bu süreçlerin, bütün bu yanlışsa yanlışsaların, eksikse eksiklerin giderilmesi lazım. Yani sadece al vatandaşlık, al okul olmaz ki, onu mu yiyeceksin yani? Bir şey çalışıp orada tekrar bir hayat kurman lazım. Hayat kurmak demek, tamam okul, kilise bizim için çok önemli ama hem evinin hem en önemlisi bir çalışma ortamının, bir işinin olması gerekiyor. Ki oraya gelmeden vatandaşlığı kaybedenler zaten turist şu anda, hı hı, Türkiye'de.
Zaten onların yerleşme şansı onların yok şu anki hukuki.
Tekrar onlara da bir kolaylık sağlanmalı. Çünkü almaya gidiyorsun, sen askerliğini yapmadın, 50 yaşındasın. 13 bin euro lütfen askerlik parası.
Buradaki el hareketini görmeniz gerekiyordu. 13 bin euro derken.
Yani.
Şu yine şu sonuca da varıyorum. Aslında Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in yaptığı açıklamayı hemen aklıma getirdi bu söylediklerin. O
evet.
Türkiye değişiyor. Gayrimüslim vatandaşlar Türkiye'ye dönsünler. Kapılarımız açık mesajını verdi Moskova'da bundan yaklaşık 2 ay önce. Bizim röportajımızda da ben ısrarla bu açıklama olumlu, tamam böyle şeyler daha önce söylenmiyordu ama bu insanlar güvence bekliyorlar, yasal değişiklikler bekliyorlar, haklarının iadesini bekliyorlar, bu konuda neler yapılacak dediğimde genelde çok muğlak şeyler söyledi ve biz güvenceyiz, yani bu işlere soyunan bir hükümet olarak tehditlere rağmen, baskılara rağmen bunlardan geri adım atmayan, gayrimüslimlere eşitlik gözüyle bakan hükümet olarak biz güvenceyiz, yasal güvenceye gerek yok dedi. Ama senin burada ortaya koyduğun şey İmroz özelinde, ki İmroz çok küçük bir örnek aslında. Evet. Bütün Türkiye'li gayrimüslimleri, Anadolu'dan gitmek zorunda kalanları falan da düşündüğümüzde yapılacak çok iş var ve o açıklamanın altını bu tip icraatlarla doldurmak gerekiyor.
Arada çok önemli bir fark var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Buyurun. Tabii bütün bu paralellik bahsettiğin söz konusu. Yani Anadolu, hı-hı, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ama İmroz mübadele dışı tutulan, evet, bir
özel
coğrafya.
Özel bir şeyi var. Zaten yani, Lozan'la Türkiye'nin de tanıdığı bir şeyi var.
Belki de aslında öyle. Yani Anadolu dışında işte İstanbul, adalar mübadele dışı tutulan bir coğrafya. Onun dışında, ki onu artık hepimiz biliyoruz buradaki Rumları. Onun dışında Rumların yaşadığı tek toprak parçası. Ve aslında çok farklı bir case. Kendi içinde benzerlikleri de var, paralellikleri de var bu süreçlerle ama kendi içinde tamamıyla farklı bir case. Bunu da aslında çok farkında mıyız bilmiyorum. Biz bile bazen unutuyoruz. Bu süreçlerin şöyle bir zorluğu da var. Yani biz 50-60 yıl önce bıçakla kesilen bir süreci, bir yani doğal akışı tekrar oradan devam ettirmek kolay değil. Yani bu bizim için de kolay değil. Her şey bize verilse bile o bile kolay değil. Yani bunun tekrar o eski doğallığıyla ya da bugünkü şartlarla doğal bir hale gelmesi zaman alacak bir şey. Hı-hı. Ama bunun farkında olup da yürümemiz gerekiyor.
Biz bir playlist hazırlamıştık aslında program için ama seninle sohbeti senin seçtiğin şarkılarla devam ettirelim istiyoruz. İki tane zaten İmroz'dan şarkı dinlettin bize. Üçüncüsü ne olsun?
Evet, üçüncüsü de böyle hoş bir şey olsun. Güzel bir düğün şarkısı diyelim. Bunu da özellikle düğünlerde hem geline hem damada ithaf edilerek, hatta çok kısa böyle bir çeviri yapayım mı? Var mı vaktimiz? Yani hem ne dediğini anlamak için. Gelin tarafı diyor ki, biz kızımızı bir kutu içinde saklıyorduk diyor ve şimdi süslenmiş bir keklik gibi sizlere sunuyoruz. Ama diyor, bir yandan da damadımız da çiçek gibi ve kumbara bize sadece kumbara deniyor, kumbaros kumbara, o da diyor bir Venedik altını gibi parlıyor. Yani anlayacağınız burada damat
bir gelin ticari durum var sanki.
Arasında böyle övgüler, metler söz konusu. Ve bu devam ediyor. Tabii içinde çok da güzel atıflar var. Yani İstanbul'dan bahsediyor, etraftaki adalardan bahsediyor. Aslında bu bitmeyen bir şarkı. Çünkü bunu içini isteyen istediği gibi dolduruyor. Hayatta olduğu gibi. Tinifimas tinihame, nifkatos, Paraskevi Manya, kemanda, icrada Paraskevi Manya, kemanda Timoleon Çaknis.
Gabrestrosi, gabrestrosi, tostitoso.